Ayrım 13, Suriye'nin Sevri, Amerikan Koridoru, Mehmet Ali Güller, sayfa 135. Jeffrey, Türk-Amerikan ilişkileri çıkışta. Öte yandan ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey'in Şafak Derdi'nin sorularına verdiği yanıtlar da Brett McGurk'ın söylediklerini tamamlar nitelikteydi. Jeffrey'in söyledikleri hem İncirlik mutabakatının önemini anlamak hem de bu anlaşmayla Türk-ABD ilişkilerinin hangi yöne ilerlediğini kavramak için değerliydi. Şafak Derdi. Ankara uzun bir süre İncirliği aşmak istemedi. Özellikle de Ayn el-Arab'taki çatışmalar sürecinde Türkiye'nin fikrini ne değiştirdi? Neden birden İncirliği aşmaya karar verildi? James Jeffrey. Başkan yardımcısı Joe Biden, Başkan Obama ve ortak müttefiklerimiz IŞİD konusundaki sorunlarla ilgili harekete geçmek için çalışmalarda bulundu. Ayrıca Türkiye'nin güneyinde IŞİD saldırıları gerçekleşti. Suruç'ta ve sınır boyunca Türk ordusuna karşı. Bu birinci sebepti. İkincisi Suriye'nin kuzeyinde bir çeşit tampon bölge kurulması için Amerika ilk sefer destek verdi. Ayrıntıları henüz netleşmedi ancak bu tampon bölge Amerika'nın destek almak için büyük bir imtiyazıdır. Üçüncüsü tüm bu meselenin Erdoğan'ın PKK, HDP, seçimler ve hükümet kurma süreciyle nasıl baş edeceğini hesaplamasıyla bağlantılı olduğu açık. Bu meselenin bu sonuçla nasıl bir ilgisi olduğunu bilmiyorum ama etkili olduğu kesin. Terzi, Washington, Ekim 2014'ten sonra IŞİD'e karşı bölgedeki müttefiklerinin YPG gibi Kürt grupları olduğunu açık bir şekilde söyledi. Türkiye ise YPG, PYD'yi PKK'nın bir kolu olarak görüyor. Peki Ankara bu durumda Washington ile birlikte IŞİD'e karşı savaşmaya nasıl ikna oldu? Jeffrey, birincisi YPG ile PKK arasında bir fark olduğunu düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri PKK'yı bir terör örgütü olarak görüyor. Türkiye'nin PKK'ya karşı saldırılarında destek veriyor. Ayrıca PKK, Kuzey Irak'taki IŞİD'e karşı konumu dahil şu an bizimle çok az ilgili bir konumda. Tabii YPG, Kobani Savaşı'ndan beri PKK ile yakından çalışıyor. Ancak bu da farklı bir durum. Şunu da fark ediyorum, Türkiye genel olarak YPG'ye saldırmıyor, PKK'yı vuruyor. Terzi, Ankara, Washington ile IŞİD'e karşı işbirliği yapma kararı aldıysa, IŞİD'in ana düşmanı ve YPG'nin hamisi PKK'ya karşı neden operasyon yürütüyor? Jeffrey, IŞİD'in ana düşmanı PKK değil. PKK'nın yalnızca Kuzey Irak'ta IŞİD'e karşı kurulan Peşmerge cephesinde küçük çaplı bir gücü bulunuyor. Bunlar iyi savaşçı ancak bunun dışında PKK'nın gücünün çoğu Kandil Dağı'nda ya da Türkiye sınırları içinde bulunuyor. Ve tabii ki PKK Türk güvenlik güçlerine karşı saldırılar başlattı. Bu konuda herhangi bir şüphe yok ve saldırılarına devam ediyor. Bugün 10 Ağustos 6 tane Türkçe ifadeyle şehidiniz vardı mesela. Dolayısıyla Türkiye PKK'ya yönelik saldırılarını devam edecek. Sonuçta PKK'dan saldırılarını durdurmasını istemek siyasetten tamamen ayrı bir şeydir. Siyaset de önemli ancak Türkiye PKK'ya saldırmaya devam edecektir. Terzi, IŞİD sizce Ankara için PKK ile savaşma konusunda bir bahane mi? Jeffrey, hayır. Bana göre Ankara üç kuvveti düşman olarak görüyor. Esad hükümeti, IŞİD ve PKK. Ve bana göre bu operasyonlar hep hükümet kurma aşaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Haziran seçimlerindeki hayal kırıklığı ile bağlantılı. Terzi, Obama yönetimi Ankara'nın PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonları öngöremedi mi? Jeffrey, bunlar Washington için sürpriz oldu. Terzi, Türk Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç, İncirliğin yalnızca IŞİD'e karşı operasyon için kullanılacağını ve kesinlikle YPG'ye destek verilmeyeceğini söyledi. Bir gün sonra ABD Dışişleri Sözcüsü Mark Toner, Türkiye'deki askeri üslerin YPG'ye destek vermek için kullanılacağını söyledi. Bir gün sonra ABD Dışişleri Sözcüsü Mark Toner, Türkiye'deki askeri üslerin YPG'ye destek vermek için de kullanılacağını söyledi. Jeffrey, Amerikan operasyonları Türk hükümetinin Amerikalılardan yapmasını istediklerinin ibaret olacaktır. Benim anladığım bu IŞİD'e karşı olacaktır. Terzi, peki ABD Dışişleri Sözcüsü Mark Toner neden İncirlik'ten YPG'nin de destekleneceğini söyledi? Jeffrey, çünkü biz YPG'nin IŞİD'e karşı savaştığını gördük. Bunu Ekim 2014'ten bu yana tecrübe ettik. Terzi, İncirlik'in kullanımındaki sınırlamalar neler? Jeffrey, şunu özellikle açıklığa kavuşturmak istiyorum. Türk hükümeti orada neyi uygun görürse o olur. Üst onların üstü, ülke onların ülkesi. Terzi, peki ABD İncirlik üzerinden de mi YPG ile işbirliği yapacak? Jeffrey, çıkışarak, ABD Ekim ayından beri YPG ile işbirliği yapıyor. Türk hükümeti de konunun tüm ayrıntılarıyla ilgili bilgilendirildi. YPG'nin IŞİD'e karşı savaştığına dair, YPG'ye hava desteği sağlayacağımıza dair vesaire. Bu yönde Türk hükümetiyle mutabakata vardık. Diyelim ki YPG Türkiye'yi işgal etti. ABD'nin YPG'ye hava desteği sağlayacağını tabii ki düşünmüyorum. Yani bu gülünç bir soru. Üstüne basa basa şunu tekrar etmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'de Türk hükümetinin onaylamayacağı hiçbir şey yapmaz. Terzi, Washington Ankara ile müzakere edip PKK'ya karşı yürütülen operasyonları bitirip Türkiye'ye IŞİD'e karşı yönlendirmeyi planlıyor mu? Jeffrey, Washington'un önceliği IŞİD'e karşı savaşmak. Washington'un çıkarı Türk hükümeti ile Türkiye'nin doğusundaki Kürt nüfusu arasındaki bir barış sürecinden yana. Bunun ötesinde bir şey söyleyemem. Terzi, bu arada Bardani de PKK'lıların Kuzey Irak'ı terk etmesi yönünde açıklamalar yaptı. Bunun sebebi nedir? PKK zaten yıllardır Irak'taydı. Değişen nedir? Jeffrey, Barzani bunu birçok sefer söyledi. PKK'yı sevmiyor. Ama onları oradan sürmek için herhangi bir adım da atmayacak. Terzi, sizin Ankara'da büyükelçi olduğunuz dönemde bugünü kıyasladığınızda Türk-Amerikan ilişkilerinde bir değişiklik var mı? Jeffrey, hayır. Ben büyükelçiyken ilişkiler iyiydi, şimdi de iyi. Herhangi iki ülkenin değişik yaklaşımları olacağı aşikar. Ancak genel hedeflerimiz aynı. Amerika Birleşik Devletleri PKK'nın Türk güvenlik güçlerine saldırdığını görmek istemiyor. Türkiye'deki Kürtlerin durumunun bir çözüme kavuşturulduğunu görmek istiyor. IŞİD'in yenilgiye uğratılıp imha edildiğini görmek istiyor ve Esad hükümetinin görevini bıraktığını görmek istiyor. Ve Kuzey Suriye'de Türkiye ile birlikte bu tampon bölge meselesinde çalışmak istiyor. Tüm bu alanlardaki birliktelik iyi bir işbirliği paketi demek. Afganistan konusunda işbirliği yapıyoruz. Rusya ile ilgili bazı meselelerde işbirliği yapıyoruz. NATO radarı konusunda işbirliği yapıyoruz ve İran konusunda işbirliği yapıyoruz. Ve liste böyle uzayıp gidiyor. Terzi, peki Türk-Amerikan ilişkilerinin son 2 ya da 3 yıl içinde bozulmaya başladığını düşünüyor musunuz? Jeffrey, inişler ve çıkışlar oldu. Şu an ise bir çıkış dönemi olduğunu düşünüyorum. Terzi, Kürt açılımı siz Ankara'da büyükelçiyken başlamıştı. Açılım sizce bir çıkmaza mı girdi? Jeffrey, umarım öyle olmaz. Washington'un böyle ummadığını biliyorum. Ve bu meselenin seçim sonuçlarına bağlı olmadığını umuyorum. Eğer böyleyse bu bir trajedi olur. Terzi, peki siz Ankara'dayken Kürt açılımının başarılı olabileceğine dair herhangi bir umudunuz var mıydı? Jeffrey, evet, 2009-2010 yıllarında bile hareketi görebiliyordun ve tüm bunlar AKP hükümeti sayesindeydi. Onlar bu süreci destekledi, ancak desteklemeye de devam etmeleri gerekiyor. Terzi, Türkiye'deki seçim sonuçlarından sonra Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı makamında tecrit olduğunu düşünüyor musunuz? Jeffrey, seçimden memnun değil çünkü ilk defa çoğunluğu kazanamadı. Terzi, hükümeti kurma süreci çok uzun sürdü. Erdoğan ülkeyi yönetmeye devam edip belki de ülkeyi bir erken seçime götürmek için bu süreci uzatıyor mu? Jeffrey, bu 45 günlük bir süreç. Şu an 12 gün kaldı. Dolayısıyla uzun sürdüğünü düşünmüyorum. İşleri son derece zor. Cumhurbaşkanı muhtemelen yeni bir seçime gitmek için elinde bir fırsat olduğuna inanıyor. Terzi, HDP'nin başarısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ayrılığa giden ilk adım mıdır? Jeffrey, bunun ayrılığa giden ilk adım olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'deki Kürtlerin durumunu biliyorum, Irak'taki Kürtlerin durumunu da biliyorum. Türkiye'deki Kürtler, Türk toplumu içinde, Türk ekonomisi, Türk siyasal sistemi, Türk dili ve buna benzer birçok alan içinde son derece köklü bir şekilde kaynaşmış durumda. Bölünmenin kimse için bir seçenek olduğunu düşünmüyorum. Şafak Terzi, PKK operasyonu Washington için sürpriz oldu. Aydınlık 13 Ağustos 2015. http://www.aydinlik.gazete.com/pkk-operasyonu-washington-icin-surpriz-oldu-reportaj-21.html 6. Bölüm Koridorun Petrogaz Politiği. Petrol hakkında ilk yazılı bilgi Sümer tabletlerindedir. Kazma ile Saban arasındaki atışmanın yer aldığı tablete şöyle denmektedir. Kayıkçı için fırın kurarım, onun için zift eritirim. Samuel Noah Kramer, Tarih Sümer'de başlar, Kabalcı Yayın Evi, Temmuz 1999, sayfa 418. Bugün hala kullandığımız nafta kelimesi de yine M.Ö. 2000 yılına ait Babil tabletlerinde naptu sözcüğü olarak yer almaktadır ve birden alev alan anlamına gelmektedir. Hikmet Ulubay, İmparatorluktan Cumhuriyete Petropolitik, Türkiye'de News yayınları Ocak 1995. Yani petrol Batı Asya'da hep bilinmekteydi. Öyle ki Batı Asya'daki Sümer, Asur ve Babil uygarlıkları petrolü yol yapımında, gemi kalapatlamada, boya bileşikleri hazırlamada ve ilaç yapımında kullanmıştır. Hatta petrol ürünü olan ziftin gemicilikteki önemi Hammurabi kanunlarına girecek düzeydedir. Dahası Babil ile Asur savaşlarının sadece Fırat'ın sularını kontrol amaçlı olmadığı, Hit dolaylarındaki nafta pınarlarını kontrol edebilmenin de bu savaşların gerekçesi olduğu savunulur. Sonrasında Yunan ve Roma uygarlıkları da Batı Asya'daki petrolü çeşitli biçimlerde kullanmışlardır. Yine petrol Arap-İslam döneminde de karşımıza çıkar, üstelik İran ve Azerbaycan'ı da kapsayarak. Dahası Osmanlı Devleti de petrolü biliyor ve kullanıyordu. Evliya Çelebi'nin 16. yüzyıla ait seyahatnamesinde neft, katran ve ziftin değişik mesleklerde kullanımı ve ticareti yer almaktadır. Batı Asya'da petropolitik. Yani petrol, Batı'nın kullanımından uzun yıllar önce bu topraklarda kullanılmaktaydı. Hatta petrolün Batı'nın, yani Avrupa'nın bilgisine girmesi de Fatih Sultan Mehmet'in Venedik ve Ceneviz tüccarlarına tanıdığı ayrıcalıklar ve Kanuni Sultan Süleyman'ın bu ayrıcalıkların kapsamını genişleterek Fransa'ya vermesiyle olmuştur. Avrupa'nın petrolü olan ilgisi ve Osmanlı topraklarında bu yönde araştırmalar yapmaya başlaması ise genel olarak sanayi devriminin, özel olarak da 1825 yılında buharlı gemilerin hizmete girmesiyle İngiltere'nin Hindistan yolu ve güvenliği konusunda atak yapmasının sonucudur. Burayı açalım. Naftadan elde edilen aydınlanma yağının ABD, İngiltere ve Fransa'da kullanılmaya başlaması ve bunun için lambalar üretilmesi petrolü olan ilgiyi artırmıştır. Petrol bu lambalara kadar sızıntı yöntemiyle toplanıyor ve kullanılıyordu. 27 Ağustos 1859'da ABD'li Edwin Drake mekanik kuyu delme yöntemiyle Pensilvanya'da petrol buldu. Drake'in 21 metrede petrolü bulması petrol tarihinde bir devrimdi. Artık petrol yeryüzüne doğal sızmasının dışında ve ondan kat kat fazla olarak kuyu delme yöntemiyle çıkarılacaktı. İşte bu gelişme petrole stratejik bir ham madde olma özelliği kazandırdı ve bunun sonucu olarak da petropolitik devletler arası ilişkilerde belirleyici hale geldi. Kuyu delme yöntemiyle petrolde görece bolluk oluşması hemen birkaç yıl sonra ABD'li mühendisleri petrolün ticari gemilerde yakıt olarak kullanılıp kullanılmayacağını araştırmaya yöneltti. ABD'den hemen sonra İngiltere'de 1865'te benzeri çalışmaları donanmada uygulamaya başladı. ABD topraklarında petrol vardı ama İngiltere'de yoktu. Bu ihtiyaç İngiltere'yi başka yerlerde araştırmaya yöneltti. Romanya ilk saha oldu ve hızla İngiliz, Fransız ve Alman sermayesinin hücumuna uğradı. Ardından buharla çalışan bir kuyu delme makinesi ile bu kez Bakü'de 40 metrede petrol bulundu ve Rusya'da petrol üretimine geçti. Siyasi birliğini ancak 1871 yılında sağlayan Almanya ise geç kalmıştı. Berlin ham madde ve pazar bulmak için gözünü Batı Asya'ya dikti. Alman uzmanların Bağdat ve Musul'da yaptığı incelemeler sonucunda hazırladığı rapora göre bölgede petrol vardı ama maliyet yüksekliği ve nakliye güçlüğü nedeniyle bu petrolün ABD ve Bakü petrolleriyle rekabet etmesi mümkün değildi. 1880'li yıllarda yeni gelişmeler yaşanır. Öncelikle Mısır'da da petrol bulunur. ABD ve Bakü petrolleri üretimi artmaktadır ve bu fiyatlara olumsuz yansır. Diğer yandan petrolün tankerle okyanus ötesine taşınabilmesi de artık mümkündür. Bu iki gelişme Osmanlı toprağı olan Batı Asya topraklarında petrol arama işini geciktirmiş ve büyük devletleri ABD, Romanya ve Bakü petrollerine yoğunlaştırmıştır. Diğer yandan ABD'den tankerlerle petrol taşınmaya başlanması Washington'u Osmanlı gaz yağı pazarında öne çıkarmıştır. Bu tarihlerde hala Osmanlı topraklarında sızan petrol toplanır ve deve kervanlarıyla taşınırdı. Dahası Padişah Abdülhamit 6 Şubat 1889'da Musul petrollerini devlet hazinesinden alarak hazineyi Hassa'ya, yani şahsi hazinesine devretmiştir. 1900'lü yılların başında petrolü olan ilgiyi orantısız artıran gelişmeler yaşanır. Fuel oil, tren ve ticari gemilerde yakıt olarak kullanılmaya başlanmıştır ama yeni yüzyılda artık otomobiller de vardır ve bu durum petrolün enerji talebini karşılamada ki payını hızla artırır. Diğer yandan İngiltere donanmasında petrolü yakıt olarak kullanma kararı alır. Almanya ise İngiltere ile rekabet edebilmek için 1889 ve 1900 yıllarında iki kez donanma yasası çıkarır ve hızla gemi üretmeye başlar. Ayrıca Romanya petrollerinde denetim Almanya'ya geçmiştir ve İngiltere'nin Bakü petrollerindeki payı da Rusya'ya göre çok azdır. Bu nedenle İngiltere gözünü Mezopotamya petrollerine diker. Ancak Londra, tarihçi Marian Kent'in özetlediği şu kaygılarla henüz Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını istememektedir. İngiliz politikası Almanya'yı makul sınırlar içinde tutmaya, Fransız ve Rus çıkar alanlarına tecavüz etmeyerek itilaf güçlerinin dayanışmasını sürdürmeye çalıştı. Aynı zamanda Rusya'nın güneye geleneksel baskısını da sınırlamaya çalıştı. Daha genel olarak Britanya, Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasını önleme kaygısındaydı. Böyle bir dağılma toprak hırsını ele geçirir ve Britanya'nın büyük güç nüfuz alanlarının yerleşik coğrafi yapbozundaki konumunu kısmen altüst edecek bir güçler arası savaşı teşvik ederdi. Marian Kent, Osmanlı İmparatorluğu'nun sonu ve büyük güçler, Türk Vakfı Yurt Yayınları 1999 sayfa 200. İzleyen yıllarda büyük rekabet başladı. Emperyalist devletler Mezopotamya petrollerini ele geçirmek ve petrol arama üretme imtiyazı elde edebilmek için Osmanlı Devleti'ne çullandı. Çeşitli petrol şirketleri arkalarındaki devletin baskısıyla Osmanlı'dan imtiyazlar kaptı, sözleşmeler imzaladı. Bu süreçte İngiltere ve Rusya ilk paylaşımı gerçekleştirdi. İngiltere ve Rusya İran'ı 1907'de nüfuz bölgelerine ayırdı. Kuzey Rusya'nın güneyde İngiltere'nin denetimine geçti. Ortada da tarafsız bir tampon bölge yer aldı. 1908 Temmuz devrimi Osmanlı'ya çullanan petrol şirketleri için büyük şok oldu. İttihat ve Terakki yönetimi imtiyazları olabildiğince ortadan kaldırdı. Ancak ekonomik ve siyasi nedenlerle elleri zayıftı. Şu ekonomik gerçek bile çok şey anlatıyordu. Osmanlı Devleti 1910 yılında 122.6 bin tonu Rusya'dan, 10.5 tonu ABD'den ve 21 bin tonu Romanya'dan olmak üzere toplam 177.2 bin ton petrol ithal etmişti. Borçlar, toprak kayıpları, doğru dürüst üretime geçilememesi İttihat ve Terakki'nin elini kolunu bağlıyordu. Bu süreçte emperyalist devletler baskıyı daha da artırdı. Örneğin Sadrazam Mahmut Şevket Paşa, Kuveyt ve Katar'ı İngiltere'ye vermek zorunda kaldı. Böylece İngiltere, Mezopotamya petrollerinin bir bölümüne ulaşmış oldu. Sıkışan Osmanlı Devleti, daha Birinci Dünya Savaşı başlamadan bir yandan Almanlara, diğer yandan da İngilizlere daha fazla imtiyaz vermeye başladı. Örneğin İngiltere 1913'te Fırat ve Dicle üzerinde gemi taşımacılığı imtiyazını 60 yıllığına kaptı. İngiltere bu sözleşmeyle dolaylı olarak petrol imtiyazları elde ediyordu. Uzatmayalım. Hikmet Ulubay'ın İmparatorluktan Cumhuriyete Petropoliti kitabı bu konuda başucu kitabıdır. Petropolitiği tarihsel boyutuyla inceleyen bu kitabı derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyen okurlarımızı özellikle öneriyoruz. Üstelik Ulubay, bizim yukarıdaki minnotlarından yararlandığımız bu kitabını daha sonra genişletti. De ki yayınlarının 2008'de bastığı genişletilmiş kitap günümüzdeki petrol savaşlarını anlamanın anahtarını okura sunuyor. Bu rekabetin ardından İlk Dünya Savaşı başladı ve Osmanlı toprakları paylaşıldı. Ana paylaşımcılar İngiltere ve Fransa'ydı. Savaşa girmeyen ama bu iki devletin savaş kazanmasını sağlayacak ekonomik yardımları yapan ABD'de paylaşımdan pay istiyordu. İşte Kürt meselesi de bu paylaşım sırasında ve petropolitikle ilgili olarak güncellendi. Zira ana mesele Musul petrolleriydi. Ancak İngiltere daha çok bedel ödediği gerekçesiyle yapılmış paylaşım anlaşmalarını lehine güncellemek istiyordu. Öyle ki örneğin Lord Curzon 22 Temmuz 1919'da Fransız Büyükelçiliğine bir nota yolluyor ve Londra ile Paris arasındaki petrole dair Long Beringer anlaşmasının geçersiz olduğunu resmen bildiriyordu. Bu notanın ertesi günü ise 23 Temmuz 1919'da Erzurum Kongresi toplanmış ve Misak-ı Milli'yi kabul etmişti. Onaylanan bu milli sözleşmeye göre Musul milli sınırlar içindeydi. İngiltere Mustafa Kemal'in Samsun hareketinden itibaren gelişmeleri okuyordu ve çıkarları gereği bu süreçte Kürt kartını harekete geçirmeye karar verdi. Kartın uygulanması görevi İstanbul'daki Yüksek Komiser Amiral Kaltrop'a verildi. Amiral Kaltrop da Binbaşı Noel'i bu özel görevle Doğu Anadolu'ya gönderdi. Binbaşı Noel'in bölgede yaptığı temaslar sonucunda verdiği rapor üzerine Amiral Kaltrop 9 Temmuz 1919'da Lord Curzon'a şu mesajı geçti. Binbaşı Noel, Abdülkadir ve Bedirhanoğulları ile görüştü. Uğur Mumcu, Kürt İslam Ayaklanması 1919-1925, Tekin Yayın Evi İstanbul 1991 sayfa 15. İngiltere faaliyetlerini hızlandırdı. Örneğin Büyükelçilik Müsteşarı Hohler 21 Temmuz 1919'da Londra'ya şu mesajı geçti. Şimdi Mezopotamya bizim olduğuna göre ona Binbaşı Noel bir Kürt devleti kurdurup Kuzey Dağları'nı öylece koruyabiliriz. Binbaşı Noel bir Kürt Labruns'tır. Majestelerinin hükümetinin amacı Türkleri elden geldiğince zayıflatmak olduğuna göre Kürtleri bu şekilde harekete geçirmek fena bir plan değildir. AGE sayfa 18. Yani Amerikan koridorunun geçmişi 100 yıl önceye gidiyor. Ancak İngiltere Kürt ayaklanmaları sayesinde Musul'u ele geçirdi. Fakat Kürt devletini kuramadı. Dahası 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bölgenin denetimini İngiltere'den alan ABD'de bir türlü Kürt devleti kuramadı. 25 yıldır süren 1. ve 2. Irak saldırıları ile Suriye'yi parçalama operasyonları işte bu nedenlidir. Yeniden petropolitik'e dönersek, petropolitik, petrol ve politika kelimelerinin birleşiminden üretilmiş bir kelimeydi. Ancak biz bundan sonraki süreci anlatmak için yeni bir kelime üretiyoruz. Petrogaz politik. Zira günümüzde doğal gaz neredeyse petrol kadar önemlidir ve petrol ve gaz birlikte politikayı etkilemektedir. 13. ayrımın sonu, sayfa 146.